Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Behmen 1401 Hicri Kameri, 22 Recep 1444 ve Miladi 13 Şubat 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız Sabahal Bülten'e ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kaşar ile Türkiye depremi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı tır ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi Çin ziyareti öncesi Ayetullah Hamenei ile görüştü. Umman Kralı Cumhurbaşkanı Reisi'ye mektup gönderdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü İran ile Amerika arasında doğrudan temas yok. Bağdat, Tahran, Riyad görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır. Devrim muhafızları kaçak yakıt taşıyan bir tekneye el koydu. AFAD, Türkiye depreminde can kaybının 31 bini geçtiğini bildirdi. Amerika ile Yunanistan'dan Türkiye sınırları yakınında ortak tatbikat düzenlendi. Şimdi haberler.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i kabul etti. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reis'inin Ayetullah Hamenei ile görüşmesi Çin ziyareti arifesinde gerçekleşti. Reis'i bu görüşmede Çin'de yapılacak görüşmeler ve toplantılar hakkında Ayetullah Hamenei'ye bir rapor sundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 3 günlük resmi ziyaret için bugün Çin'e gidecek. Reis'inin Pekin ziyareti Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetine icabetle gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Reis'inin Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasına imza atılacak. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehdat Bezirpaş, Petrol Bakanı Cevat Oğci, Tarım Bakanı Seyit Cevat Sadati, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Rıza Ferzin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakri Keni işlik ediyor.
Umman Kralı Heysem Bin Tarık Ali Said, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Tahran Maskat ilişkilerine ilişkin bir mektup gönderdi. Umman'ın Tahran Büyükelçisi İbrahim Bin Ahmed El Mu'ini, Dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. Görüşmede Umman'ın büyükelçi El-Muini, Umman Sultanı Hisam bin Tarık Ali Said'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e hitaben yazdığı mektubu Emir Abdullahyan'a sundu. Umman Kralı yazdığı mektubun Tahran Maskat ilişkileri hakkında olduğu öğrenildi. Emir Abdullahyan, Aralık ayında Umman'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi'nin yazdığı mektubu Umman Kralı Hisam bin Tarık Ali Said'e sunmuştu. Bakan Abdullahyan, maksat havalimanında basın mensuplarını yaptığı açıklamada Tahran ve Maskat her zaman ikili ilişkiler bölgesel ve uluslararası konular üzerinde istişarelerde bulunmaktadır. Umman ayrıca İran konulu bölgesel diyaloğun merkezi olmuştur demişti. Bu arada reisi 25 yıllık anlaşma için affedersiniz ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşması için bugün Pekin'e gideceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyaretine dair bir soruya Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi Çinli mevkidaşının davetine icabetle üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde Pekin'i ziyaret edecek. Bu İran ve Çin arasındaki ikili ilişkiler alanında çok önemli bir gelişmedir. Bu ziyaret sırasında iki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki önemli konuları ele alınacak. Cumhurbaşkanının Çin ziyareti özellikle siyasi açıdan önemlidir. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinde çok olumlu bir siyasi atmosferin varlığına işaret ediyor yanıtını verdi. Kenani bu ziyaret aynı zamanda ekonomik açıdan da iki ülke için önemlidir. İki ülke işbirliği için iyi bir kapasiteye sahiptir. Daha önce iki ülke arasında uzun vadeli kapsamlı işbirliği anlaşmasına imza attık. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyareti bu kapsamlı anlaşmada öngörülen planların uygulanmasında iyi bir sıçrama yaratabilir dedi. Sözcü Kenani İran'ın Münih konferansına davet edilmemesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi. Görünüşe göre kasıtlı bir ihlal yapılmıştır. Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenlenmesindeki amaç bölgesel ve küresel anlamda güvenliğin derinleştirilmesine yardımcı olmaktır. Ancak bazı ülkeler siyasi amaçla bu konferansa davet edilmiştir. Bu İran ile ilgili gelişmeler ilişkin yanlış yaklaşımların devam ettiğini gösteriyor. Bu eylem tek taraflılık ilkesine aykırıdır. Fransa Dışişleri Bakanı'nın İran'ın füze programına dair iddialarına tepki gösteren Kenani, bu iddiaları reddediyoruz. Bu tür iddiaların İran ile Avrupalı taraflar arasındaki sorunları, anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları çözme süreci üzerinde hiçbir etkisi yok. İran'ın füze faaliyetleri yasaldır ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakerelerle hiçbir ilgisi yoktur ifadesini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü bir kez daha İran ile Amerika arasında doğrudan diyaloğun olmadığını belirtti. Düzenlediği basın toplantısında konuşan ve İran'ın Amerika ile doğrudan temas halinde olmadığını belirten Sözcü Nasır Kenani, Amerika ile doğrudan temas ve diyaloğumuz yok. İran'ın ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek için özellikle yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler konusunda tüm diplomatik kapasiteleri ve diplomasi yorunu kullanıyoruz ifadesini kullandı. Kenani İnstek'in askıya alınması hakkında şunları kaydetti. Bu, Avrupa hükümetlerinden Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek taraflı olarak çekilmesine, telafi etme taahhütlerine uymadıklarının bir başka işaretiydi. Avrupa hükümetleri Amerika'nın tek taraflı olarak çekilmesine telafi edecekleri taahhüdünde bulunmanın yanı sıra, INSTEX gibi mekanizmaları tanımladıklarına rağmen taahhütlerine bağlı kalmadı ve gerekli adımları atmadı. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği hakkında ise Kenani, İran kapsamlı koruma önlemleri anlaşması çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaya kararlıdır ve karşılıklı olarak ajansın İran ile ilişkileri ve diyaloğa teknik bir çerçeveden bakmasını ve siyasi şüphe veya baskı ima eden ifadelere ve eylemlere başvurmaktan kaçınmasını bekliyor ifadelerinde bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı'nın İran'ın füze programına dair iddialarına tepki gösteren Kenani, bu iddiaları reddediyoruz. Bu tür iddiaların İran ile Avrupalı taraftarı arasındaki sorunları, anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları çözme süreci üzerinde hiçbir etkisi yok. İran'ın füze faaliyetleri yasaldır ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakirelerle hiçbir ilgisi yoktur ifadesini kullandı. Kenane İran-Suudi Arabistan müzakerelerindeki son gelişmeler ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı Bağdat'a davet etmesiyle ilgili olarak Irak hükümetinin bu konudaki rolü iki ülke tarafından olumlu karşılandı. Daha önce de iki ülke arasında 5 tur müzakere gerçekleştirildi. Irak'ın geçmiş süreci tamamlamadaki rolüne saygı duyuyor ve bu ülke hükümetinin bu konudaki olumlu adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ortak görüş çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakereler sürecinde ilerleme kaydedilmesini umuyoruz dedi. Sözcü Kenane, Türkiye'de yaşanan son depremin ardından bu ülkedeki İran vatandaşları için alınan tedbirlerle ilgili olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Türk milletine depremden etkilenen bölgelerde yardım sağlamak, Türk hükümetiyle iyi bir işbirliği yapmak, İranlıların son durumu hakkında bilgi almak ve ülkeye dönmek isteyen İranlıların nakledilmesine yardımcı olmak Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldı. Bu konuda bir komite oluşturuldu ve merkez ile Ankara'daki İran Büyükelçiliği ve İran'ın Türkiye'deki konsoloslukları arasında bir mekanizma oluşturularak İranlıların son durumunun takip edilmesi için zemin sağlandı diye konuştu.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ülkesinin İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin eskisinden daha olumlu hale geldiğini söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı ve Suudi yetkililer arasında daha önce Bağdat'ta yapılan görüşmeleri güvenlik ve istihbarat düzeyinde olduğunu belirterek şimdi yeni bir görüşme yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Fuat Hüseyin, ülkesinin İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin eskisinden daha olumlu hale geldiğini belirtti. Hüseyin, İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının görüşmelerin yeniden başlamasını görüştüğünü bildirdi. Fuat Hüseyin, son zamanlarda Bağdat'ta yaptığımız görüşmelerde komşu ülkeleri bir masa etrafında topladık ve İranlılar, Suudiler ve Ürdünlüler arasında ikili görüşmelere tanık olduk dedi. Bu görüşmelerin olumlu sonuçları olduğunu belirten Hüseyin, 3. Bağdat Konferansı'nı düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.
İran-Irak Ticaret Odası Başkanı iki ülke arasındaki o ticaretin durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya Ali İshak, iki ülke arasındaki ticaretin durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür iddialar sadece iki ülke ilişkilerine gölge düşürmek amacı ile yürütülen psikolojik savaştan ibarettir, dedi. Ali İshak, Irak ile ihracat herhangi bir engel olmadan devam ediyor. Hatta ticaret hacminde bile bir artış öngörülüyor ifadesini kullandı. İran-Irak ilişkilerinin çok sağlam olduğunu anlatan Ali İshak, iki ülkenin dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu güçlü ilişkinin Tahran ve Bağdat için hayati önem taşıdığını aktardı.
Devrim Muhafızları Donanması Fars Körfezi'nde 150 bin litre kaçak yakıt taşıyan tekneye el koydu. Yargı kararı üzerine harekete geçen Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı birlikler Fars Körfezi'nde seyir halindeki yakıt taşıyan tekneye el koydu. Teknede bulunanlar araçtaki yakıtı yabancılara ait gemilere taşımaya çalışıyordu. Olayla ilgili ayrıca 7 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Felakette can kaybı 31.643'e yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ille kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yüzlerin afeti olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, son Saat 10.55 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31.643 kişinin hayatını kaybetti, 158.165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Çeşitli ülkelerden Türkiye yardımlar gelmeye devam ediyor. Deprem felaketiyle ilgili son ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor. 7.7 ve 7.6 boyutundaki deprem Türkiye'de 10 ili kapsadı ve bilanço ağırlaşıyor. Türkiye'yi saran deprem felaketinde 8. güne girerken can kaybı 31.643 kişi olarak açıklandı. Türkiye Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK toplantısını Hatay'da yaptı ve şu önemli mesajları verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajında hükümete yönelik sert eleştiriler de vardı. İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısının ardından yapmış olduğu o değerlendirme.
Bilemez. Devlette çürüme var dediğim zaman da bazı çevreler kızdılar, öfkelendiler. Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında önlem alınması gerekirken zamanında talimatların verilmediğini, talimatların yerine getirilmediğini gördük. Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Devletin nefes alması demek her soruna bürokrasinin kilitlenmesi demektir. Sorun karşısında eğer bürokrasi sessizliğini koruyor ve bir yerden talimat gelirse ancak harekete geçebiliyorsa, o zaman devlet nefessiz kalıyor demektir. Devletimiz büyük, evet devletimiz büyük. Devletimiz güçlü, evet devletimiz güçlü. Ama o güçlü devletin nefes alması lazım.
Bu arada birçok ülke yardım, kurtarma, arama, kurtarma ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan, Irak, Orta Doğu ve Avrupa'dan, Rusya'dan arama, kurtarma ekipleri canhıraşane çabalarını devam ettiriyor. Enkaz altında bir umut, can kurtarma yarışı devam ediyor. Bu arada Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı deprem bölgesine geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında Türkiye'nin yanında oldukları mesajı verdi. Çalışmalar devam ederken arama kurtarma çalışmaları da son hızla devam ediyor ve artık son anlar. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu deprem nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınır kapılarının açılmasıyla Suriye'den Türkiye'ye yoğun mülteci akını olduğu iddialarına ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, gerçekten içinden geçtiğimiz şu zor günlerde dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik mecralarda dolaştırılan dezenformasyona cevap vermeyi harcadığımız için de çok üzgünüz ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümeti eleştirmenin ya da buna karşı olmanın doğal olduğunu belirterek, ama halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak herhalde iyi niyetli bir yaklaşım değildir dedi. Türkiye'deki depremin Suriye'yi de etkilediğine işaret eden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Türkiye'ye güçlü bir destek verirken Suriye'ye de yardım etmek istediğini vurguladı ve teşekkür etti.
Amerika ve Yunanistan, Batı Trakya'daki İskeçe kentinde bulunan tank atış poligonunda tatbikat düzenliyor. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerika ve Yunanistan İskeçe kenti yakınlarındaki kayalar köyünde Trakya İşbirliği 23 isimli tatbikat başlattı. Tank atış poligonunda gerçekleşen tatbikata 25. Zırhlı Tugay, 71. Havadan nakledilebilir Tugay, 21. Zırhlı Tugay, 1. Kara Hava Jülef Tugay'ı ve Amerika 101. Hava Alayına bağlı 2. Tugay Harp Temi birimlere katılıyor. Taktik çatışma simülasyon sistemleri aracılığıyla icra edilecek tatbikat boyunca birçok harekat senaryosu gerçekleştirilecek. 10 Şubat'ta başlayan tatbikat 24 Şubat'a sona erecektir.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley başta olmak üzere Washington'dan üst düzey heyetin Riyad ziyareti arifesinde Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin son durumunu görüştü. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abdülgaid ile Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bugün Brüksel'de görüştüğü ifade edilerek bu görüşmede İsrailliler ve Filistinler arasında Batı Asya barış sürecini yeniden canlandırma ve ileri noktaya taşıma yollarının ele alındığı bildirildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da iki taraf İran'ın nükleer programı ve bu bağlamdaki uluslararası görüşmeleri masaya yatırdığı ifade edildi.
İran'ın şu an Büyükelçisi Mehdi Subhane, Uluslararası Kızılay Komitesi Başkanı ile Suriye'de görüştü. İran İslam Cumhuriyeti'nin şu an Büyükelçiliği İran Büyükelçisi'nin Uluslararası Kızılay Komitesi Başkanı ile Suriye'deki görüşmesine ilişkin olarak İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehdi Subhane, Suriye'deki Uluslararası Kızılay Komitesi Başkanı Sayın Christoph Martin'i karşıladı ve taraflar bu konuya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi diye yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz İran Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyareti üzerine. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e yakında Çin Devlet Başkanı'nın resmi daveti üzerine Pekin'e gidiyor. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chongqing, Seyyid İbrahim Reis'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti ile Çin münasebetleri her zaman dostane olup geleneksel olarak devam etmiştir. İran ile Çin ilişkileri kapsamlı bir işbirliği belgesi çerçevesinde stratejik öneme kavuşmuştur. İran ve Çin ilişkileri çok katmanlı, derin ve farklı boyutlara sahiptir. Bu bağlamda İran-Çin işbirliğine ilişkin kapsamlı belge mükemmel bir yol haritasıdır. Söz konusu belgede, belgenin ana ekseni olan ekonomik boyutlara çeşitli alanlarda ve İran'ın Çin'in bir yol bir kuşak fikrine katılımına özel önem verilmektedir. İran Hazar Denizi ile Fars Körfezi ve Umman Denizi arasındaki bağlantı halkasıdır. Bu ayrıcalıklı konum, İran'ın orta ve uzun vadeli ekonomik planlarına katılımı, Çin de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılar için çekici ve motive edici hale getirdi. Tahran ve Pekin arasındaki siyasi ilişkiler de üst düzeyde yer almakta. İran ve Çin, uluslararası düzende önemli ve etkili iki ülke olarak çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve tek taraflılığa karşı çıkmak için ortak çıkar ve hedeflere sahiptir. Buna göre bölgesel ve uluslararası düzeyde iki ülke arasındaki diplomasının gündeminde önemli konular yer alıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bir süre önce Pekin'e gerçekleştirdi. Ziyaretinde Çin hükümet danışmanı ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmenin ardından Tahran ve Pekin'in kapsamlı bir işbirliği planı ve Viyana görüşmelerine ilişkin istişareler de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda önemli bir uzlaşmayı vardıklarını duyurmuştu.
Bu düzeydeki ilişkiler aslında iki nedenden dolayı büyüyüp gelişebilen bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki karşılıklı güvenin bir sonucudur. Birinci sebep, çok taraflı ilişkiler kurmak için kapasiteleri akıllıca kullanma ve tehditleri fırsatlara dönüştürme ihtiyacıdır. Tecrübelerin de gösterdiği gibi bir veya iki ekonomik kutba güvenmek uzun vadede ekonomik ve ticari bağımlılığa ve siyasi veya ekonomik dalgalanmalara karşı savunmasızlığa yol açacaktır. İkinci sebep, siyasi ilişkileri dengelemek için uluslararası arenada ülkelerle ilişkilerde ve özellikle doğuya bakma politikasında ekonomik payın artırılmasıyla birlikte siyasi manevra gücünün artırılması ihtiyacıdır. İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Zohre Elahiyan, iki ülke ilişkilerinin önemi hakkında şöyle diyor. İslam Cumhuriyeti dış siyasette denge ve uluslararası tüm kapasitelerle ilişki ve etkileşime ihtiyacı vardır ve bu siyaset İran tarafından izleniyor. Çin ekonomisinin yüksek kapasitesi dünyada belirleyici rolü var ve bu ülkeyle etkileşim ise Amerika'nın yaptırımları ilgili birçok konuyu silikleştirip etkisizleştirebilir. Bu yüzden Çin gibi büyük Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek, güçlü siyasi etkileşimlerin yanı sıra petrol ve gaz, limanlar, ulaşım ve yeni teknolojilerin değişimi dahil olmak üzere altyapı yatırımları için yeni fırsatlar oluşturacağı söylenebilir. Ayrıca İran, diplomasi alanında tüm yolların mutlaka Washington'a ve Viyana görüşmelerine varmadığını göstermiştir. Bu yaklaşımla İran ve Çin ilişkilerini politik, ekonomik, güvenlik, savunma ve jeopolitik stratejik olmak üzere üç ana düzeye genişletmiştir. Ve 25 yıllık stratejik belgenin hayata geçirilmesi bu süreci tamamlama yolunda önemli bir adımdır. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in salı günü Çin'e yapacağı ziyaret kritik bir dönemde yapıldığı için büyük önem arz etmekte. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmalarla iyi düzeyde olan İran-Çin ilişkileri daha da güçlenmiş olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Amerika Kongresi'ne münafıklar örgütünü desteklemesine tepkisi başlığı altında. İran Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin münafıkları destekleyen son kararına yanıt olarak Amerika Kongresi'nin münafıklardan oluşan terör örgütünü destek veren değersiz kararının terörizmi ve IŞİD senaryosunu İran'ı yok etmek için bir araç olarak kullanmaya çalıştıklarını bir kez daha kanıtladığını yazdı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Amerikan Kongresi'nin münafıkları destekleyen son kararı hakkında bir tweette şöyle yazdı. Amerika Kongresi'ne münafık terör örgütüne destek veren değersiz kararı, terörizmi ve IŞİD senaryosunu İran'ı yok etmek için bir araç olarak kullanmaya çalıştıklarını bir kez daha kanıtladı. IŞİD'in son yıllarda kullandığı yöntemin aynısı Suriye ve Irak'ın da yok olmasına neden olmuştur. Daha önce de Amerika Kongresi'nin 165 aşırı temsilcisi İran'daki huzursuzlukla ilgili asılsız suçlamaları tekrarlayarak nefret edilen münafıklar terör örgütünü bir kararda desteklemişti. Söz konusu kararda İran İslam Cumhuriyeti insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor ve münafıklar örgütü elebaşı Meryem Recep'in sözüm ona İran'ın geleceği için hazırladığı planı himaye ediliyor. Münafıklar terör örgütü bundan birkaç yıl öncesine kadar Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın terör örgütleri listelerinde yer alıyordu. Ancak son yıllarda örgüt batılı politikacılara yüklü rüşvetler vererek adını bu listelerden çıkardı ve o günden sonra her yıl Avrupalı başkentlere bedava turlar vaatleri ve ayrıca sığınmacıları sömürmek suretiyle Avrupa'nın çeşitli kentlerinde oturumlar düzenliyor ve bu oturumlarda batılı İkinci el politikacılar daha münafıklar terör örgütünden aldıkları yüklü paralar karşılığında bu oturumlarda konuşmalar yapıyor. Münafıklar terör örgütü İran milletinden çok sayıda kişinin onlara destek verdiğini telkin etmek için her yıl çeşitli milletlerden muhtaç sığınmacılara ve öğrencilere bedava seyahat ve yemek ve hatta para vaatleriyle onları düzenlediği oturumlara katılmaya teşvik ediyor. Aslında batılı devletlerin bu politikaların münafıklar terör örgütüne neden umut bağladıklarına bakınca bu örgütün mahiyeti ve ihanet dolu uygulamaları daha iyi anlaşılır.
Gerçekte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere basılı devletlerin terörle mücadelede sergiledikleri çifte standart tutumunun en bariz örneği bu zümrenin son 10 yıllarda münafıklar terör örgütü ile teamülleridir. Bu ülkeler münafıkların her türlü terör eylemine şahit oldukları halde kendi yasalarına bile aykırı davranarak onlara kucak açtılar ve örgütün Fransa'daki ana merkezi polis teşkilatı tarafından koruma altına alındı. Oysa münafıklar terör örgütünün adı Fransa'nın terör örgütleri listesinde yer alıyordu. Ancak buna karşın örgüte birçok Avrupa ülkesinde miting ve oturum düzenleme izni verildi. Gerçi Batılılar bizzat bu örgütün sinsi uygulamaları ve insan hakları ihlalleri ve örgüt içinde ahlak dışı uygulamaları gibi durumlar hakkında ifşaatta bulundu. Fakat hiçbir zaman örgütün tutsağı olan insanları kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Saddam rejiminin koruması altında bulunan münafıklar terör örgütü Irak toprakları işgali uğradıktan hemen sonra da Amerikalı askerlerin koruması altına girdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde gazeteci Sen İnsan Kaçar ile depremzede bölgelerde yaşanan son durumu ele almıştık. Özellikle Sen Kaçar'ın depremzede bölgelerinin birinde bulunup orayla ilgili ayrıntılı haberleri ve detayları bizimle paylaşması bugünkü sohbetimizde de devam edecektir. Gazeteci Sen İnsan Kaçar ile Türkiye depremiyle ilgili ve yaşanan son gelişmeler etrafında sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü dinliyorsunuz efendim. Bu konuyla ilgili bazı iddialar da gündeme geliyor. Binaların yapımındaki kusurlarla ilgili müteahhitlerin aslında binaları yaparken bazı eksikliklerle binaları halka teslim ettikleri konuyla ilgili haberler var. Öte yandan iktidar bu deprem olayını bir siyasi malzeme haline getirip siyasi çıkar peşinde koşanlarla ilgili bazı eleştirilerde bulundu. Bunlara ne diyorsunuz siz? Gerçekten durum böyle mi? Yani bu olayı dayanışma halinde olması gerekirken Türkiye halkının böyle siyasi bir malzeme halinde kullananlar var mı? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
İlk etapta açıklayayım. Yani bu binalardaki bazı eksikler ya da ihlallerin yapılması konusunda ben de çokça duyuyorum. Hatta şöyle bir şey, mesela Diyarbakır'da galeriyada yıkılan büyük bina, bunlar 3 bloktan oluşuyor, 4 bloktan oluşuyor. Fakat 3 tane blok hiçbir şey olmamış ve bağlantısı olmasına rağmen bir tane devasa blok yerle bir olmuş. Yani orada çok az insan kurtuldu ve bunun nedenlerini sorduğumda da ve bu binanın altında otopark olduğunu ve otoparktan kaynaklı bazı kolonların kesildiğine ilişkin. Yani bunu herkes söyledi ki netekim bu bizde gazeteciler olarak canlı yayında bazı iddiaları dile getirdiğimizde de Türkiye Adalet Bakanı Bekir Boz da bunun üzerine gidebileceğini söyledi. Açıkçası birçok binada ve Diyarbakır bölgesinde özellikle bu tür ihlallerin oldukça yaşandığı çok net. Yani aşikar, yani böyle bir entrikaya gidilmiş. Yani kolon daraltmaya ya da kolonu eksik atmaya ya da sonrasında müdahale etme konusu durumu söz konusu. Diğer yerlerde ise evet müteahhitlerin gerçekten müteahhitlerin iş gözlerinden kaynaklanıyor. Yani müteahhitler burada malzemeden çalmışlar. Çünkü şöyle bir durum, fay hattı üzerinden olmayan bina, yani olmayan eğer fay hattının biraz dışında olup sağlam yapılmışsa orada kurtulma şansı %90, %95 oranında yükselmiştir. Yani böyle binaya yan yatmıştır. Binaya kum gibi çökmemiştir. Binadan mutlaka kurtulma şansı ya da arama kurtarma çalışmalarında yani kurtarma oranı çok yüksek. Yani bunu çok net görüyorsunuz. Fakat bazı hırsızlık yapılan yani bir şekilde sahtecilik yapılan binalardan müteahhitlerle ilgili şu anda ciddi sorun yaşanıyor. Çünkü o binalar yerle bir olmuş. Fakat yan tarafında sağlam bir tık sağlam yapılan binada kurtulma evet yan devrilmiş ya da başka bir şey olmuş ama çökmemiş. Yani insanları tamamen enkaz altına almamış ve bunu çok rahatlıkla görebiliyorsun. Ve bu konuda da bence yargısal sürecin yani başlaması gerekiyor. Tabii burada devletin de çok ciddi hatası var. Çünkü denetleme konusunda devlet neden doğru denetleme yapılmadı? Yani bunu sorunları kimse devletin içerisine bürokrasi ya da kim bu yetkiyi vermişse yeterince denetleme yapılmamışsa bunların hepsini yargılanması gerekiyor. Çünkü altında o binaların altında hakikaten birer yaşam vardı ve bu yaşamlar yok oldu, insanlar yok oldu, bebekler yok oldu, çocuklar yok oldu, anneler yok oldu ve bunların hepsi oldu ve hepsinin birer hayat hikayesi var. Diyarbakır'daki bir binada düşün, Antalya'dan başka yerde akrabaların yanına gencecik insanlar gelmiş orada yani akrabalarını görmek için gelen insanlar hayatını kaybetti. Futbolcular hayatını kaybetti. Başka ülkelerden gelen insanlar hayatını kaybetti. Buraya başka bir aktivite için gelen ve bunların hepsinin hesabını sorulması gerekiyor. Ben bir birey ve bir gazeteci olarak da ve adalet mekanizmasının çalışmasını gerekiyor. Gelelim ikinci sorunuza. Evet, yani o korkunç bir deprem durumunu ranta dönüştürmek isteyen çok kötü niyetli yani hem grup olarak hem parti olarak hem şey olarak yani bunu iktidar da yapıyor açıkçası bir tık muhalefet de yapıyor yani bunu çok samimi söylemek gerekiyor. İktidar her şeyi çok düzgün yaptığını iddia ediyor. İşte onun üzerinden bir dönüşüm nasıl sağlayabilir? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz önümüzde bir de seçim var. Lanet olsun o seçimde bunun tuz biberi oldu. Çünkü herkes bir yarış içerisinde. Kimse o hayatları düşünmeden işte hizmet yapıp yapılmadığına dair bir yarış var. İktidar bunu dönüştürebilir mi ranta? Dönüştürebilir çünkü çok müsait. Keza muhalefet bunu negatif olarak dönüştürebilir mi? Evet o da dönüştürebilir. Çünkü her iki taraf da açıkçası şu anda o deprem üzerinden bir anti propagandaya başlamış durumda. Biri çok fazla yapıyor kendi imkan koşullarını kullanarak yapıyor iktidarda. Diğeri az da kendi çerçevesinde yani kendi gücü çerçevesinde yapıyor. Yani ben ikisini de çok açık söyleyeyim. İkisini de doğru bulmuyorum. Çünkü burada bir can pazarı var. Burada bir şu anda zamanla yarış var. Bunda şu anda insanların kurtulma o eğer yer şu anda enkaz altında birileri varsa şu anda ne durumdadır, ne düşünüyordur? Bence hepimizin bu telaş içerisinde, bu sayık içerisinde yani bu duyarlılık içerisinde olması gerekiyor. Maalesef o rant yarışı şu anda çok ciddi bir şekilde devam ediyor ve çok da rahatsız edici. Hatta önümüzdeki süreçlerde bu rant yarışı ranta dönüştürme konusunu daha da çok ayyuka çıkacağını çok net söyleyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Suriye'de etkilenmişti bu depremden bildiğiniz evet. gibi. Şimdi Suriye gerektiği gibi gündeme gelmiyor. Yani olayların evet, yani orada da can kaybı var. Kaç bin insan hayatını yitirmişti bu depremde. Ve uluslararası yardımların Suriye'ye giden uluslararası yardımların Türkiye kadar olmadığını görmekteyiz. Evet, bunu nasıl siz değerlendirirsiniz? Acaba herhangi bir fikriniz var mı?
Şöyle bir şey, bu çok insafsızca olduğunu çok net söyleyebilirim. Yani Suriye'de 3000'in üzerinde şu anda insan hayatını kaybetti ve ki savaş içerisinde olan bir halk ve çok daha trajedisi büyük olan bir hal. Ben bunu kaç gündür haberini gene ben yapıyorum. Türkiye'deki mevcut gazetelerde, şeylerde hiçbir tanesinde yer almıyor. Yani hiç kimse, herkes kulağını kapatmış, sanki orada hiçbir şey olmamış gibi ve çok ciddi adaletsiz ve haksızlık orada da yaşanıyor. Oysa herkesin bu afetler yani anında herkesin kapısı, mesela Türkiye'nin de bütün kapılarını açması gerekiyordu. Uluslararası yardım kuruluşlarını çok adaletli olarak aynı zamanda da buraya müdahale ettikleri gibi aynı zamanda Suriye toprakları içerisinde orada depremden zarar görmüş ya da depremden bir şekilde şu anda ihtiyaç muhtaç sahiplerine aynı şekilde bir şekilde dayanışma göstermesi gerekiyordu. Maalesef orada da çok ciddi bir adaletsizlik var. Uluslararası yardım kuruluşlarının Türkiye yapmış olduğu yardımlarının %2'sini bile şu anda Suriye'ye yapamadılar ve Suriye ki biliyorsunuz bir de ambargo altında ve ambargo işte 6 aylık ABD'nin yani Amerika'nın açıklaması 6 ay ambargo sürecinin ya da yaptırım sürecinin dondurduğuna ilişkin falan bir açıklaması var. Ama öbür taraftan da Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası kamuoyunun Suriye konusunda ciddi bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor ki onların trajedisi çok çok daha fazla. Orada da bir adaletsizlik yaşanıyor. Halen savaştan kaynaklı Suriye hükümetine besledikleri kin, öfkenin ya da nefretin ya da ayrımcılığının mevcut depremde mağdur olmuş Suriye halkına karşı da devam ettiğini görebiliyoruz açıkçası.
Doğru. İhsan Bey çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Tekrar geçmiş olsun diyoruz size. Ederim. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay
çok
gelsin efendim.
Biraz duygusaldım, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Çok doğaldır kaç yani. Gündür, haklısınız.
Kaç gündür gördüklerimiz
çok zor durum.
Biz bazı şeylerini anlatmıyoruz.
Aynen,
açıkçası
biliyoruz.
Buradan.
Acınızı çok paylaşıyoruz var. Efendim.
Çok
kolay gelsin size. İyi, çok sağ olun.
İyi yayınlar
diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye depremiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri ele aldığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık bugünkü yayınımızda. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakiri, Kenan'ın nükleer müzakere konusunda İran ile Amerika arasında doğrudan bir temas olmadığını vurgulaması, Suudi savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde limanına saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran-Çin Dostluk Derneği Başkanı'nın İran ve Çin arasındaki ilişkilere dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran-Çin Dostluk Derneği Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Pekin'deki eski büyükelçisi Alaaddin Burucerdi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin yakında Çin'e yapacağı ziyaretin önemine işaret ederek söz konusu ziyarette İran ve Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği belgesinin müzakere ve alınacak kararların temelini oluşturması gerektiğini belirtti. Alaaddin Burucerdi yaptığı açıklamada İran ile Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği belgesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin doğuya yönelik bakış açısı çerçevesinde olduğunu kaydederek söz konusu belgedeki maddelerin iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmelerinde üzerinde durulacak esas konular olduğunu vurguladı. Çin'in yenilenebilir enerji, yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı, elektrikli ve hibrit otomobil üretimi ve son dönemde yolcu uçakları da dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler alanındaki olağanüstü yeteneklerine işaret eden Borucerdi, açıklamasını şöyle sürdürdü. Çinliler çeşitli teknolojiler alanında son derece yetenekliler ve şimdi Batılılar Amerika'nın düşmanca politikalarını ve acımasız yaptırımlarını izleyerek İran'la işbirliği yapmaya istekli değilken Çin ile işbirliği için iyi bir ortam söz konusudur. İran-Çin Dostluk Derneği Başkanı Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran'la sözleşmesini ihlal ederek ülkeyi terk eden petrol ve otomobil şirketleri de dahil olmak üzere batılı şirketlerin kötü niyetine işaret ederek yaptırımlara rağmen Çin ticari ve ekonomik alanda İran'la en çok işbirliği yapan ülke oldu diye kaydetti.
Kehan gazetesinde Filistinli direniş gruplarının Gazze çevresindeki Siyonist sitelere füze saldırısı düzenlemesi, Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband'in Suriye kuzeyinde yaşanan deprem ardından ülke genelinde 15 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde ise İran'ın Türkiye'li depremzedelere yardımlarının devam ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ankara'daki İran Büyükelçiliğinde kamu diplomasisi ve basın danışmanı olan Abbas Cevadiyan, Anadolu Haber Ajansı'na verdiği röportajda İran'ın şimdiye kadar yaptığı yardımlar hakkında bilgi verdi. Cevadiyan depremin daha ilk saatlerinden itibaren Tahran'ın Türkiye'nin ihtiyacı olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirttiğine vurgu yaparak, İran halkının da gönüllü olarak Türkiye'deki depremzedelerin yardımına gitmeyi talep ettiklerini belirtti. İran, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremden etkilenenlere her türlü yardımı yapmayı insani görev olarak bildiğini ifade eden Cevadiyan, bütün üst düzey yetkililer dahil Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklar ile sağlık kurumları ve yardım kuruluşlarının bu trajik olayın meydana gelmesinden duydukları üzüntülerini dile getirdiklerini belirterek bölgede yardım sağlamaya ve hayati ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını vurguladı.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise İran'da İslam İnkılabı Zafer Yıldırım'ın yürüyüşlerinin uluslararası medyada yankısının devam ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'da İslam İnkılabı Zaferi'nin yıl dönümünü anma törenlerinde milyonlarca İranlının birlikte yürümesi Arap medyasının ilgi odağında yer aldı. Arap medyası İslam İnkılabı Zafer yıl dönümü yürüyüşlerini İranlıların İslam devriminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlik ve beraberliğinin bir tezahürü olarak nitelendirdi. Lübnan El Ahed haber sitesi Tahran'daki 22 Behman yürüyüşlerini milyonlarca İranlının katılmasıyla ilgili olarak İran İslam Devrimi'nin zaferinin 44. yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da ve İran'ın tüm şehirlerinde muazzam yürüyüşler düzenlendi ifadelerine yer verdi. İran halkının yoğun bir şekilde katıldığı yürüyüş dünya medyasında da geniş yankı buldu. Mısır'ın El Asame ve El Yovmel Sabe medyasının yanı sıra Yemen Ensarullah grubuna ait medya kuruluşları, Lübnan'daki El Menar haber kanalı ve Rusya'nın Sputnik haber ajansı gibi medya kuruluşları İran'da İslam devrimi zafer yıl dönümü yürüyüşlerine dikkat çekti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarına dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığın savaş dönemindeki şehitlerinin hayatını yakınlarının ağzından dinledik.
Şimdi bu sohbetimizde Razmik Davudyan şehit ailesinin damadının sözlerini dinlemek istiyoruz.
Kutsal müdafaa ve savunma yılları tepeden tırnağa silahlı ve donanımlı düşmana karşı aziz vatan İran'ı savunmak için tüm etnik kökenlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirvesidir. Ülkenin dini azınlıklarına mensup gayretli gençler bile savaş cephelerinin ön saflarında Müslümanlarla yan yana savaştı ve destanlar yarattı. İmam Hümeyni'nin emrine örnek bir birlik içinde din ve mezhep farkı gözetmeden ve bir an bile tereddüt etmeden ülkeyi savunmak için harekete geçen Hristiyan savaşçılardan düşmanın karşısına dikilmiş ve devrim için canlarını feda etmiş birçok isim var. Sohbetimizin devamında İranlı Ermenilerden Baas rejimiyle savaşta şehit düşenlerden biri olan Razmik Davudyan'ın hayatını ailenin damadı Avanes'ten dinlemek istiyoruz.
Çocukluğumdan beri insanların ciddi ve ağır bakışlarını hep fark etmişimdir. Şimdi ise bu gencin şüpheci bakışının ağırlığını hissedebiliyorum. Onu selamlıyorum ve ironik bir şekilde soruyorum. Girebilir miyim? Ben bu ailenin damadıyım. Evet evet, üzgünüm, girin. İçeri girdim. Evin içinde kayınpederimin yanında tanımadığım üç adam duruyor. Babam beni tanıştırıyor ve bu benim damadım Avanes diyor. Avlu açılıp Sayın Hamane'yi içeri girdiğini görünce sormak istediğin sorudan vazgeçtim. Sıcak bir şekilde herkesi selamlayıp Razmik'in ebeveynlerinden ileri gitmelerini istediler. Ama onlar kabul etmediler. Bay Hamane'yi harekete geçti. Evin içinde giriş kapısının önünde eşim, Haykanuş'u sıcak bir şekilde karşılıyorlar ve güler yüzle nasıl olduğunu soruyorlar. Eşim onları karşılıyor ve oturma odasındaki koltuklara oturmalarını teklif ediyor. Koltuklara oturmadan önce Sayın Hamane'yi şehidin anne babasına dönerek yanına oturmalarını istiyor. Onlar da onun yanına oturuyorlar.
Tahran Radyosu.
Tanrı Razmik'i rahmet eylesin. Savaş başlar başlamaz cepheye gitti. Zamanının çoğunu cephede, Abadan ve Hürremşehir'de geçirdi. Piyade bir askerdi ve Mayıs 1981'de Irak Bağız ordusuyla girdiği çatışmada birçok kez yanından ve göğsünden vurularak şehit oldu. Tabii ki Razmik, İslam İnkılabı sürecinde de çok aktifti. Devrime giden günlerde Pehlevi rejimine karşı gösteriler başlatmak için gece gündüz çalışırdı ve sürekli bir cümbüş içindeydi. Devrimin zaferinden sonra Tahran'daki Mecidiye Mahalle Komitesi'ne üye oldu ve komitede 15 ay güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Askerlik yaptığı bir küsür yıl boyunca sadece 3 kez izne çıktı. Bu 3 seferde her seferinde cepheye izni bitmeden birkaç gün önce döndü. Düşman bizim topraklarımızda dedi. Kendini gizlemek ve sorumluluktan kaçmak ihanettir diye vurgu yapıyordu. En son izni olarak Nisan 1981'de evine döndü. Paskalya'yı Tahran'da ailesiyle birlikte geçirmesi için ona izin vermişlerdi. Bayramdan birkaç gün önce Tahran'a gelmiş, bayramdan önce dönmüş, oradan da son mektubu olan bir mektupla aile fertlerine bayramı anlatmıştı. Razmik mektubunun bir bölümünde şunları yazdı. Baba, birkaç gündür Abadan'dayız. Buradaki sıcaklar biraz canımızı sıkıyor ama durum ne olursa olsun geçecek ve dayanacağız. Çünkü bu millet ve bu mahrum insanların bize ihtiyacı var. Anne üzülme, ben iyiyim. Umarım kardeşlerim başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü biz burada onların eğitimlerine devam etmelerine ve bu ülkede etkili ve faydalı bir insan gücü olmaları için mücadele ediyoruz.
Görüşmede Hüseyin'in olmaması çok gözde. Hüseyin'in babası savaşın başlarında şehit oldu ve Razmik onu hep eve getirirdi ve onunla oynardı. Bir keresinde ağabeyi Razmik'e "Bu çocuğu neden bu kadar sık eve getiriyorsun?" diye sorduğunda dedi ki "Babası yoktur, yetimlik ise çok ağır ve zordur." Şimdi Razmik'in şehadetinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, Müslüman olmasına rağmen kendisi de, eşi ve çocukları da her zaman Razmik'in annesini ziyarete gelir. Keşke Hüseyin burada olsaydı ve Bay Hameni'ye Razmik'in erdemlerini anlatsaydı.
Haykanuş ayağa kalkıp Bay Hameni'ye Razmik'in özenle yaptığı albümünü verir. Razmik'in şahadet sürecine duymaktan ve onun yaşadıklarını bilmekten etkilenen Ayetullah Hameni'ye albümü izlemeye başladı. Sanki çok önemli bir materyali görmek ve okumakla meşguller gibi albümün her sayfasını o kadar sabırla çeviriyorlar ve gazete parçalarını okuyorlar ki ben bile şaşırıyorum. Albümün Razmik'in vasiyetinin bulunduğu sayfasında giderek daha fazla duraklıyorlar. Vasiyetnamenin tamamını kelime kelime dikkatlice okudukları açık. Vasiyetnamenin bir bölümü şöyle diyor. Değerli kardeşlerim, vatanın bağımsızlığı için canımı feda ettim. Sevgili dostlar, şehadetime üzülmeyin. Çünkü devrimin en başından beri amacım vatan ve özgürlük için canımı feda etmekti. Bu şerefi asker üniforması ile vatanseverlerin yanında ismim anılsın diye üstlendim. tüm yiğit İranlıları ve Tanrı'dan korkan ve vatansever Ermenileri vatanın özgürlüğü için benim yolumdan gitmelerini bekliyorum.
Albüme baktıktan ve vasiyeti okuduktan sonra Sayın Hamine'yi, Razmik'in adını birkaç kez başını sallayarak ve hayranlık ve şaşkınlık ifadesiyle tekrarladı. Razmik, Razmik. Haykanuş ve ben Razmik isminin anlamını birlikte açıklıyoruz. Razmik'in savaş adamı ile aynı anlama geldiğini söylüyorum. Haykanuş cümlemi düzeltiyor ve diyor ki, şehit olmak ve cesaret anlamına gelir. Ben savaşan diyorum. Haykanuş diyor ki, savaşçı. Aramızda gidip gelen Sayın Hamini, savaşçıyı onaylıyor ve şöyle diyor. Yani Farsça ile ortak bir köke sahiptir.
Sayın Hamine'ye şimdiye kadar dikkat etmediğimiz basit, göz önünde ve ilginç bir noktayı anlatıyor. Evet, Razmik ve Farsça'daki savaşçı anlamına gelen rezmende üç ana ortak harften oluşuyor ve aynı kökten geliyorlar. Sayın Hamine'ye Ermeni dili ve yazısı Ermeni alfabesini soruyorlar. Biz de alfabemizin 38 harfe sahip olduğunu ve Fars alfabesinden farkının ne olduğunu anlatıyoruz. İran etnik kökenlerinin bazı şivelerde ve İran'da konuşulan dillerde, örneğin İsfahan şivesi, Azerice ve Behbahane şivelerinde Ermeni alfabesinin ek seslerinin var olduğunu söyledim ve ardından bazı tanıklar örnekler verdim. Haykanuş söylediğiniz birçok şeyi kimsenin bilmediğini şaşkınlıkla söylüyor. Çay gelince annemin normal çay yerine tarçınlı çay yaptı. Sayın Hamene'nin evimizde yaptığı ziyareti hatırladım. O görüşmede görünüşe göre tarçın tüketimi onlar için yararlı olmasa da o çayı memnuniyetle içtiler. Mahalleliler durumu anladıklarında ve Sayın Hamine'nin evimize geldiğini öğrendiklerinde ne kadar üzüldüklerini hatırlıyorum. Çoğunun ortak bir sorusu vardı. Bay Hamine'yi, evinizde bir şey yedi mi?
Sayın Hamine'yi çayı aldı ve Razmik'in babasının işini ve benim işimi sordu. Fransa Caddesi'nde İtalyan Kilisesi'nde aşçıydım. O halde siz yemek yapmayı bildiğiniz halde hanıma evde yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sayın Hamine'nin bu şakasına hepimiz gülüyoruz. Haykanuş diyor ki, evet, çok yardımcı oluyorlar. Bay Hamine babayı bir cesaretlendirme ve onay işareti olarak yüzünü ona dönerek gülüyor ve yavaşça başını sallıyor. Daha fazla konuşmaya dahil olmak için baba şöyle diyor, çocuklar da yemek yapmayı bilirler. Çocuklar annelerinden öğrendiler tabii ki ve hepimiz yine gülüyoruz.
Sayın Hamine'yi sohbete ısınıyor ve kiliseye gidişlerimizden soruyorlar. Siz de gidiyor musunuz gençler? Sorusuna evet, cumartesi günleri gidiyoruz diye cevap verdim. Bay Ardak Manukyan da geliyor mu? Nerede vaaz veriyorlar? Evet geliyorlar. 1981 yılında Cumhurbaşkanlığımın başında Manukyan Bey bizi görmeye geldi. Onlar Lübnan'daydılar. Buraya geldi ve Ermeni papaz ve İran Kilisesi Başpiskoposu oldu. Ben o dönem Cumhurbaşkanıydım. Bizi ziyaret etti, tanıştık.
Sayın Hamine 4 yaşındaki kızımı kucağına oturtuyor, elleriyle saçlarını okşuyor, başından yüzünden öpüyor ve adın ne diye soruyor. Adının Ariella olduğunu söylüyorum. Bunun üzerine bayram gecemizi unutulmaz bir geceye dönüştüren Sayın Hamine Bey ayrılma kararı alıyor. Peki niyetim sizin şehit annesinin ve bu ailenin bayramını, evladınızın şehadetini kutlamaktı. Allah razı olsun. Hamine Bey ayağa kalkıp şehidin annesine nazik bir gülümseme ile hediyesini verdi ve bu da şehit annemize hediyemizdir. Hayatta başarılar diliyoruz sizlere. Allah diğer evlatlarını da sana bağışlasın. Allah'a emanet olun dedi. Anne teşekkür etti ve hayranlık dolu bir bakışla Sayın Hamine'yi uğurladı.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Yarışma isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkishatws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Şiileri yeni tutuklama turu,
Ermenistan'ın Rusya ile önemli bir belge imzalaması
ve Azerbaycan'ın İran'a karşı hasmane adımları,
bölgede yaşanan en önemli gelişmelerin başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
İlham Aliyev hükümeti ve idari sisteminde yabancıların geniş şekilde yer alması ardından Bakü medyasında Şii düşmanlığı görülmemiş şekilde arttı. İlham Aliyev hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ne tepki göstermek amacıyla casusluk bahanesiyle dindar kesimleri tutuklamak için yeni bir hareket başlattı. Halbuki İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı ile hiçbir husumeti olmazken, üstelik her zaman Güney Kafkasya bölgesinde bulunan bu ülkenin toprak bütünlüğü, ulusal çıkarları ve milli egemenliğini her zaman desteklemiştir. Aliyev ailesinin İran'a baskı yapmak için her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti dindar kesimine baskı yapması, Bakü yetkililerinin inkar edilemeyen bir gerçeğidir. Aras Nehri'nin kuzeyindeki dindarlar ve mümin kesimin İran'a bağlılıklarına dair Bakü yetkililerinin ısrarları yeni bir konu değildir.
Bakü yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının doğruyu yanlıştan ayırt etmek için doğruyu İlham Aliyev hükümetinin yetkililerinden daha iyi anladığını herkesten daha iyi biliyor. 70 yılı aşkın bir süre Sovyetler Birliği'nin yoğun baskıları altında olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mümin halkı son ilahi din ve Şia mezhebinden ayrılmazken İlham Aliyev hükümeti ülkesindeki Şii halkının dinini diğer mezhepleri hatta ırkçı rejim İsrail'e daha fazla yöneltmek için var gücüyle çalışıyor. Hiç şüphesiz bu konu asla gerçekleşmeyecek zira bir nevi boşuna kürek çekmektir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti savcılığının eski kıdemli müfettişi Vedadi İskenderov, Bakü yönetiminin statüsü ve duası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aras'ın kuzeyinde olan bu politikacı yaptığı yorumda şöyle diyor: Azerbaycan Cumhuriyeti'nde insanlar bıktı. Şu anda ülkedeki en mutsuz güçlerden biri her şeyden önce ordudur. İkinci kategoride hoşnutsuz dindar insanlar ve üçüncü hoşnutsuz grup sıradan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Vedadi İskenderov'un açıklaması Azerbaycan Cumhuriyeti'nde durumun kontrolden çıktığı gerçeğini ispatlıyor. Bu yüzden Aliyev hükümeti yabancıların yardımı ile dindarları hapse atmakla hakimiyetine karşı ciddi muhalefetin bir kısmını azaltmak için yoğun çalışmalara başlamıştır. Fakat Merkezi Sovyetler yönetimi döneminde bu yanlış politikaların benimsenmesi komünist hükümetin kalıcılığına etki etmemiştir. Esasen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dindar halkına karşı şiddet politikalarının benimsenmesi, Aliyev ailesinin saltanatının devamına etki etmeyeceği gibi, Aliyev ailesinin egemenliğinin zayıflamasına da zemin hazırlayacaktır.
Aliyev ailesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana mirasçıları olarak kabul edilen Kuzey Aras'ın Müslüman ve Şii halkına yönelik şiddet politikaları, Aliyev ailesinin yerini almak için yabancıları bile Bakü'deki batılı ve Türk yanlısı politikacılara katılmaya teşvik etti. Hiç şüphesiz bu olay yakın bir gelecekte gerçekleşecektir. Fakat Bakü yetkilileri yabancılara yaranmak düşüncesiyle her geçen gün İranlı husumet dozunu artırıyor ve Azeri dindar kesimi baskıyı yoğunlaştırıyor. Gerçek şu ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı İsrail'in ırkçı rejimine karşı çıkıyor ve hatta aşırı Türkçülük akımı Ankara hükümetinin emridir. Bu yüzden Kuzey Aras'ta Aliyev hükümetinin birçok isteği gerçekleşmiyor. Birçok uzmana göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nde dindar kesimin tutuklanarak hapsedilmesi misillemeye sebep olacaktır. Üstelik Bakü yönetiminin baskı ve tehditlerle halkı kendilerine eşlik etmeye zorladıkları bir ortamda. Fakat bu yöntem sonuç vermezken üstelik Bakü yönetiminin sorunlarını daha da artıracaktır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Şiilere yönelik yeni tutuklamaların İslami uyanış sırasında Bahreyn'de Şiilere yönelik uygulanan baskı dalgasından çok daha geniş olduğu bildiriliyor. Buna rağmen sözde insan hakları savunucuları mevcut durumu protesto etmezken üstelik sessizlikleriyle Bakü hükümetinin şiddeti yoğunlaştırmaya teşvik bile ediyor.
Diğer bir haber ise Ermenistan hükümetinin Rusya ile Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde barışı koruma operasyonları yapma yetkisi başlıklı belgeyi imzalaması ve Laçin koridorunu zorla açma yetkileri var mı yok mu sorusuna cevap vermesiydi. Ermenistan Başbakanlık Ofisi Karabağ'daki Rus barış güçlerinin görev ve yetkileri hakkında bilgi verdi. Bu kurum şöyle duyurdu. Ermenistan hükümeti Rusya ile Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde barışı koruma operasyonları gerçekleştirme yetkisi başlıklı bir belge imzaladı. Bu belge 44 günlük savaş ve 10 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın ardından 21 Kasım'da Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti bu belgeyi imzalamadı.
Rusya ile çok sayıda askeri işbirliği belgesi imzalayan İlham Aliyev hükümeti, şimdi de Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesine talep ediyor. İlham Aliyev, hükümetinin Karabağ'da Rus barış güçlerinin varlığına karşı çıkması, Bakü makamlarının Karabağ bölgesine Rusya dışında bir ülkeden barış gücü getirmeye çalıştığını gösteriyor. Açıkçası bu, Bakü hükümetinin zararına yol açabilecek bir durum haline gelebilir. Rusya ile Ermenistan arasında imzalanan belgede Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca konuşlanmış Rus barış güçleri her türlü kargo ve konvoyun güvenli bir şekilde ulaşmasına, uluslararası insani yardımın engellemeden ulaştırılmasını sağlamalı. Ateşkes rejimine uyumlu durumu izlemeli ve anlaşmanın ihlaline tepki gösterilebilmelidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı sonrası, Büyükelçilik personelinin tahliye edilmesi ve diplomatik faaliyetlerin askıya alınması aceleci bir tavır olarak değerlendirilmelidir. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetti, iki güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırının hemen ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Raimi saldırganın yakalandığını ve olayla ilgili gerekli araştırma yapıldıktan sonra detaylı açıklama yapılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınarken medyanın olayla ilgili spekülasyona yol açacak haberler yayımlamaktan kaçınması gerektiğini, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamu oyuyla paylaşılacağını aktardı. Yine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirip saldırıyı kınarken olayın tüm yönleriyle araştırılması emrini verdiğini açıkladı. Ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulayan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşüp olayın incelenmesinde işbirliği yapılabileceği açıklamasını yaptı. Ayrıca olayın yaşandığı gün Tahran Emniyet Müdürü de görevden alındı.
İran tarafından olumlu açıklamalar yapılıp gerekli adımlar atılırken ve henüz olay netleşmemişken Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri'nden alel acele sert açıklamalar geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ayhan Hacizade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." Açıklamasında bulunarak beklenmedik bir şekilde büyükelçiliğin boşaltılacağını söylüyordu.
Yine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan suçlayıcı açıklamada Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, İran diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüğü gereği elçiliğin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak zorundaydı. Kanlı terör saldırısı İran'ın gereken hassasiyeti göstermemesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. İran'da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz. Terör saldırısı sonucu meydana gelen durum nedeniyle büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin tahliyesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır denilerek şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapıyordu.
Yapılan bazı kışkırtıcı açıklamalardan sonra 29 Ocak akşamı Azerbaycan Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği personeli uçakla Bakü'ye götürülerek büyükelçilik tahliye edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Haydar Aliyev Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Büyükelçilik personelimizin güvenliğinin sağlanması açısından İran'a ümidimiz ve itimadımız yoktur. Olayın adının atılması için ilgili uluslararası mekanizmaları kullanmayı planladıklarını ve Azerbaycan Büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetlerinin tamamen askıya alındığını söyledi.
Oysa Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırıyı düzenleyen kişi ifadesinde olayın şahsi bir durum olduğunu açıklıyordu. Saldırgan yakalandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada Azerbaycan vatandaşı olan eşinin Azerbaycan Büyükelçiliğine geldikten sonra evine geri dönmediğini, kendisinin bu konuda Büyükelçiliğe başvuruda bulunduğunu ve Büyükelçiliğin hiçbir cevap vermediğini, bunun üzerine kendisinin hanımını kurtarmak için saldırıyı düzenlediğini söyledi. İlk açıklama ve incelemelere göre tamamen şahsi bir gerekçeyle yapılan saldırıya rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri olayı bir terör saldırısı olarak adlandırıp şimdiye kadar yapmadıkları bir şey yaptılar. Şöyle ki son iki ay içinde Azerbaycan'ın Paris, Londra ve Beyrut büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası sadece kınama açıklamaları yapılırken Tahran Büyükelçiliğine yapılan şahsi bir saldırı sonrası İran suçlanarak büyükelçilik personeli tahliye edilip diplomatik faaliyetler askıya alınıyordu.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya gelişmelerini dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82 ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Müzik